Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yursever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inde bugünkü konuğum eğitmen ve yaşam boyu öğrenci İnanç Ayar. Hoş geldin İnanç.
Hoş bulduk. Teşekkürler davet için.
Ben teşekkür ederim geldiğin için. Çok uzun zamandır aslında düşündüğüm bir şeydi benim bu işe başlarkenden beri. Konuk listemde olan bir isim. Ben yine adet olduğu üzere kısaca bir tanıtayım hocamı. Boğaziçi Matematik Öğretmenliği mezunu. Galatasaray'da felsefe yüksek lisansı yapıyor. Şu an hatta doktora tezini yazıyor. Aristo'da öğrenme üzerine. Birmingham'da bir öğrenmede drama yüksek lisansı var aynı zamanda. TÜBİTAK'ta Yönetim Bilimleri Enstitüsü'nde yetişkin eğitim üzerine yaklaşık bir 10 yıllık bir deneyimi var. 15 yıldır da Boğaziçi'nde part-time öğretim görevlisi. Son 10 yıldır da seri girişimci. Her gün öğren platformunun kurucu ortağı. Var mı hocam eksik?
Temiz bir özet. Yok vallahi temiz bir özet oldu. Peki, çok harika. Şey yapmışım ya. Çok... Ben de bir kendimi gururla dinledim.
Kesinlikle. Yani çok ortak ilgi alanımız var. En başta öğrenme tutkumuz var. Eğitim tabii benim için amatör bir alan ama hocam için profesyonel olduğu bir alan. Drama öyle aynı şekilde konuşacağız bunları hep. Podcast tarafı. Bir de tabii topluluk işi. O da benim son zamanlardaki tutkum. Orada da hocam ön almış vaziyette. Onu da konuşacağız. Şimdi şöyle klasik bir soruyla başlayalım aslında ama hani hem kolay hem de biraz da klişe bir cevap gelebilir insanların aklına ama öğrenme tutkunu besleyen ne diye sorsam. Yani işte paylaşmak mı, aydınlanma mı? Bir de pusulanı soracağım. Pusulan ne? Yani nasıl karar veriyorsun? Bu benim için de bir dert. ne öğreneceğim hakkında.
Öğrenme konusu çocukluğa tabii çok dayanıyor. Çocukluktaki merakı etrafındaki insanlar öldürmezse, öyle bir şansa sahip olursa çocuk, o merakı sürdürme konusunda tabii çok fazla faktör var tabii. Onları yalıtarak söylüyorum. O merakın peşinden gitme şansına sahip oldum ben aile içerisinde. Özendirildi bu. Bu merakın sonunda bulduğum şeyleri insanlara da anlattığımda bu da ilgi çekti. Bu da benim tabii hevesimi arttırdı. Benim açımdan merakın önde koştuğu bir yolculuk diyebiliriz. O merak da hiç bitmiyor. Onun için zaten işte doktora 50 yaşındayım ben şu anda doktora gidiyor. Biterse de başıma başka bir bela açarım yani. Çünkü öğrenmenin sonu yok benim açımdan. Tabii beyin işlevleriyle falan da alakalı muhtemelen. Bende zihinsel hiperaktivite var. Çok 40 yaşında falan öğrendim bunu. Muhtemelen o zihinsel hiperaktiviteyi öğrenme şey gibi kum torbasında çalışmak gibi yani bir boksör için neyse yani benim beynimin bir şeylerle meşgul olması gerekiyor.
Bunu o kadar iyi anlıyorum ki ben de geçenlerde bu örneği verdim. Yavru bir köpeğimiz var şimdi. Neyse o da ayrı konu. Hani dışarı çıkarıyorsunuz köpekleri. Hani nasıl böyle deli gibi her tarafı kokluyorlar, her tarafı şey yapmak istiyorlar. Ben de internete girdiğim zaman nasıl öyle hissediyorum kendimi.
Çok güzel bir benzetme. Hatta gözümde böyle tüylü bir beyin canlandı sağa sola koşturan. Benim halime de çok benziyor. Dili dışarıda onu mu öğreneyim, bunu mu öğreneyim? Tabii eskiden bu yüksek dezavantajlı bir şey olarak görülürdü. Ben de yani hepimiz onu yaşamışızdır, çoğumuz yaşamışızdır. Ya maymun iştahlı gibi onu öğren, bunu öğren, şunu öğren falan diye. Sonra girişimcilik teorisiyle, felsefeyle buluştukça farkında olmadan ne kadar zengin bir yaşam kurmuş olduğumu böyle şükürle karşıladım. Ya ne iyi ki böyle olmuş. Çünkü şu anda beynimin içine girip de böyle bir buket hazırlamam gerekirse orası samanlık değil yani. Bir sürü insanın beyninin içi saman dolu. Yani kötü bir benzetme olmuş olabilir tabii ama anladın. Orada şu anda böyle bir bahçe var yani. Kaktüsler var, içinde çiçekler var. Böyle istediğim gibi güzel bir beynimden buket çıkarabilir. Evet, botanik bahçesi doğru. Egzotik bitkiler, hayvan bile var yani böyle güzel bir bahçe. Eskiden işte o dezavantaj gibi gözüküyordu. Bu yakınlarda çok enteresan girişimcilik teorisi üzerine okumaya ben hep devam ediyorum. Bir makaleye rastladım. David Perl'ı da takip ediyorum. O da yazma üzerine Twitter'da bir şeyler paylaşıyor. O bir makaleyi paylaşmıştı. Oradan ulaştım. Makalenin adını hatırlamıyorum ama şunu söylüyordu. iş yerinde kurumsal alanda çalışanlar eğer sinyal değeri olan becerileri düşükse, sinyal değeri olan beceri şu demek, yani herkesin görüp dışsal olarak farkında olabileceği beceriler, diğer becerilerini de gösteremiyorsa ve eksik görülüyorsa girişimci oluyorlarmış. Yani sen beni küçük görüyorsun, yapabilirliğimi ve üretim kabiliyetimi ve problem çözme becerimi anlamıyorsun diyor içsel olarak. Bunun sıkıntısını yaşıyor ve uzaklaşıp gidiyor. Yani ortalamalarına baktığımızda eğitim seviyesi olarak çok daha iyi durumda olanlara göre girişimci ruhu olanlar eğitim açısından sıkıntı çekmiş insanlar olabiliyor. Yine sinyal değeri düşüklüğü nedeniyle. Bu da ilginç.
Aynen. Yani aslında yine bütün bu botanik bahçesinden bahsettik. Hani bir şekilde orada bir karmaşa varmış gibi olsa da bir ahenk var tabii ki. Hepsi birbirini bir şekilde dengeliyor. Bir oyunculuk mesela tutkun var. Bu bir şekilde bir röportajında veya bir şeyde podcast'te bundan bahsediyorsun. Performans sanatı olarak eğitim diyorsun. Bunlar buluşuyorlar. Bunlar birbirini mi çekiyor? Aralarında bir çekim mi var böyle bir şey? Yoksa bu yine eğitim esnasında senin fark ettiğin bir şey mi?
Burada benim herhalde görüşüm şu yönde. Bazı insanlar kendilerine iyi gelen şeyleri keşfedip onları, o şeyleri hayatlarında tutmayı ve kendilerine iyi gelen başka şeyler keşfetmeyi becerme şansına sahip oluyorlar, öyle söyleyeyim. Ben çünkü sonradan yine geriye dönük olarak baktığımda niye bunları yaptığımı anlıyorum. Neden? Çünkü sahne üstü yine çok fazla verinin olduğu bir alan, benim zihnimi besleyen bir alan. Yani başka bir insan için sahnenin üstü felç edici bir alan olabilecekken benim için rahat rahat hareket ettiğim, böyle güzel güzel kulaç atarak yüzdüğüm bir keyif havuzu. Başka birisi için tsunami'nin kenarında oynamak, kumda oynamak gibi, yani küçük küçük oynarken benim kumumu bozmasa diye düşünürken benim için inanılmaz bir şey. Çünkü çok yüksek veri akışı var. Ben bir yandan bir oyunu yürütmeye çalışıyorum, rolümü oynamaya çalışıyorum. Başka arkadaşlarımla paslaşmaya ve etkileşime girmeye çalışıyorum. Seyirciyi yönetmeye çalışıyorum. Bütün bunları bir arada yapıyor olmak bir hiperaktif zihin için şey gibi, yani böyle gerçekten keyifli bir şey yani. Uzaktan anlatınca kötü gibi gelse de. Böyle bir takım şeyleri mesela çok yine genç dönemimde uzak doğu sporlarıyla uğraştım bir dönem. Sonra yine okuyorum. Hiperaktiflere önerilen bir şeymiş. Çünkü kendini dinginleştirmen gerekiyor. Çok yoğun ağır spor yaptım bir dönem. Ne oluyor? İnsan aslında kendini anlamaya, tanımaya başladıkça bir kere ben dediğin şeyin aslında bir sürü faktörden inşa edilen bir şey olduğunu görüyorsun. Toplumun burada bir takım şekillendirme çabaları var. Kurumsal hayatın var. Bütün bu şekillendirme çabalarını anlayıp kendi kendine biraz direksiyona geçmeye başladığında daha anlamlı işler yapmaya başlıyorsun. Herhalde sahnede öyle bir alan.
Peki bir yandan da ben de bu yaratıcı dramayla epey ilgilendim son 1,5-2 senedir. Orada da yani eğitimde dramanın kullanılmasını da tabii öğreniyoruz. Orada şey yapıyoruz. Hemen aklıma Dorothy Headcott geliyor. Yani onun uyguladığı çok bugün için bile aslında çok devrimci teknikler, ama hala bir şekilde eğitim sisteminin içine yeteri kadar, olması gerektiği kadar belki de entegre olamamış şeyler. Senin yaklaşımının, yani bu performans yaklaşımının bir ortaklığı var mı bu anlattığım şeyle?
Dramaya benim gidişim zaten biraz öyle oldu Mete. Yani oyunculuk, aktörlük, eğitmenlik arasındaki ilişkiyi biraz daha inceleyeyim diye Birmingham'daki bu eğitimde drama yüksek lisansına başlamıştım. Benim düşündüğüm gibi bir şey hiç çıkmadı. Ama bir yandan da çok iyi oldu. Niye çıkmadığını söyleyeyim. Çünkü drama, eğitimde drama aktörlüğün ön planda olduğu bir disiplin değil. Eğitimde drama biraz daha sosyal rol oyunlarının, birlikte oynamanın ön planda olduğu ve sergileme ve gösteri anlayışının çok altının çizilmediği biraz daha farklı bir alan.
Dorothy yöntem olarak kullanılıyor yani, tabii, disiplin yöntem olarak değil de.
Evet. Dorothy şanslı olarak da kendisiyle çalışamadım ama asistanları ve öğrencileriyle orada çalışma şansım olmuştu.
Harika.
Bir takım videolarını da bize, seanslarını da izletmişlerdi. O çağın, yani bulunduğu dönemin gerçekten alternatif eğitim alanında iyi isimlerinden bir tanesi. Ve biraz da el yordamıyla keşfetmiş aslında yaptığı şeyi. İşte uzman pelerini yaklaşımı gibi yaklaşımları. Drama o dönemde benim alternatif eğitime olan inancımı kuvvetlendiren şeylerden birisi oldu. Sonra ama döndüğümde Türkiye'deki uygulama türlerini çok beğenemedim. Biraz dağınık buldum ve çok zor hayata geçirilebilecek bir alan olduğunu gördüm. Yani iyi tasarım yapan bir drama öğretmeni yetiştirmek bayağı zor bir iş. Dolayısıyla da oradan biraz felsefe tarafına doğru geçtim sonrasında.
Peki şu anda Boğaziçi'nde mesela eğitimde verdiğin derslerde neler işliyorsun?
Orada eğitimde dramayı hiç kullanmıyorum. Hatta öğrencilerim benim eğitim geçmişime bakınca derste drama yaptığımızı düşünerek bazen gelebiliyorlar. Orada işin aktörlük kısmını kullanıyorum. Performans sanatı kısmını kullanıyorum. Çünkü performans sanatının eğitmenliğe biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda özellikle uzaktan eğitimle de birlikte iyi bir öğretmen, iyi bir sinemacı, kameradan anlayacak, sesten anlayacak, ışıktan anlayacak, çerçevelemeden, fotoğraf çerçevelemesinden yani anlayacak, tempodan anlayacak, bir sürü şeyden anlayacak. Bir tür hatta talk show yönetir gibi aslında oturum yönetmesi gerekecek. Yine benim bakışıma göre şu anda uzaktan eğitimle birlikte iyice artık bir performans sanatına dönüşmüş durumda öğretme işi. Onun için bu alanda insanların kendilerini yetiştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Ya bence tiyatro alanında herkesin eğitim alması lazım. Bunu da yine yaratıcı dramada da okurken işte poetikayı falan hani okurken tiyatronun toplum hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu, siyaset anlamında ne kadar büyük bir araç olduğunu fark ediyorsunuz maalesef. Yani bugün belki tiyatro olarak bir etkisini sürdürmüyor ama oradaki bütün şeyler, beceriler, teknikler dediğin gibi çok önem kazanmış durumda.
Tabii.
Hep her zaman olduğu gibi yani aslında.
Evet evet kesinlikle.
Peki şimdi şeye gelmek istiyorum. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcastinde değil ama adından yani başlıktan hareketle girişimciliğe alışılmışın dışında bir çerçeve çiziyorsun diye düşünüyorum. Nedir bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik senin açından?
Orada ben tabii felsefeyle uğraşmış olduğum için aslında dipte girişimcinin hayatı başka insanlara göre varlık açısından, ontolojik açıdan başka türlü yorumladığını anladım. Yani onu anlamış olmak çok iyi bir ilişkilendirme imkanı sağladı bana. Yani Aristo'nun ontolojisine bakınca girişimci dünyayı aktüel haliyle, var olan haliyle ele almayıp o dünyada gömülü olan imkan halindeki bir takım potansiyelleri açığa çıkarmaya çalışan bir tür gerçeklik üreticisi. Yani kendi gerçekliğini yaratan bir insan türü olduğunu keşfettim. Üniversitede mesela işletme fakültesi ve işletme disiplini biraz böyle nasıl desem hafife alınır mesela. Ama ben sonradan bu ilişkileri fark ettikçe hafife almamaya başladım artık. Yani yönetim bilimleri, yönetim alanı, insan yönetimi gibi alanlar. Girişimde, girişimcilikte ben dünyadaki girişim alanındaki akademisyenleri ve insanları da takip ediyorum. Ayrıştıran en temel nokta bu. Felsefe ve varlık bilimi ontoloji ile birleştirmeye çalışıyorum. Bir kere bir insan bunu anladıktan sonra artık var olan duruma ve aktüellere teslim olma riski biraz daha azalıyor. Yani şunu görebiliyor çünkü insan. Yani ortada istediğim başka bir gerçeklik varsa eğer bu gerçekliği tarif edip bunun açığa çıkması için bu yaşamda bir tür girişimci olarak o şeyi açığa çıkarmam gerekir diye düşünüyor. Şimdi şey demiştim ya, iş yerinde mesela sinyal değeri yüksek şeyleri sahip olan insanlar mutlu mesut devam ederken ve o ortamda filizlenebilirken sinyal değerine sahip becerilere sahip olmayanlar girişimci oluyorlar diye. Neden? Çünkü onlar rutin, mekanik ve tekrarlanabilir ve sinyal değeri üreten bir takım şeyler yerine böyle kazarak bu hayattan bir şeyler çıkarmaya alıştıkları için onu tarif de edemiyorlar. Yani standart bir şey değil. Yani hatta bela çıkaran biri haline gelirsin iş yerinde. Yani biraz girişimci gibi hareket ediyorsan dışarıdan bakan yani yöneticiler açısından sen problem bir tipsin. Onun için de orada duramıyorsun. Zaten o insanlar da ruhları sıkıldığı için gerçekten çok dipte bir girişimci şey varsa damar duramıyorlar ve çıkıp kendi işlerini kuruyorlar.
Aslında tam da şimdi bu alanda sanıyorum birçok firma bu insanları bir şekilde küstürmeden bünyelerinde tutmanın yollarını arıyorlar gibi geliyor bir yandan da bana. Yani arıza çıkaran insan aslında tam da sahip olman gereken insan bir yandan da şirkette.
Orada işte çok böyle trade-off'lar denir ya, hani trade-off, yani ne alıyorsun ne veriyorsun ona bakman gerekiyor. Çünkü onu kollayacağım derken de bu sefer karınca gibi çalışan atom karıncaların var. Onlar da orada böyle tıkır tıkır saat gibi çalışıyorlar. Sonra arada uçan Ağustos böceği var etrafta gezen birkaç tane. Onları kayırsan olmuyor. İşte zorlu bir mesele. Yani kurumsallığın bence en temel paradoksu.
Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Peki şimdi bu o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani girişimcilik yine de belli bir yapıda, kişilikte insanlara yakıştırdığın bir şey diye anlıyorum. Herkes girişimci olabilir demiyorsun, diyor musun?
Karmaşık, yine çok karmaşık. Genetik faktörler var, evrimsel faktörler var, bulunduğun ülke var, aile var, eğitim var, bir sürü şey var. Ama ben en temelde çocukluğuna indiğimizde insanların, çocukların problem çözen, merak eden, keşfeden varlıklar olduğunu görüyorum. Bir çocukla yetiştirdiğim için bunu çok derinden gözlemliyorum. Ben insana hep şu gözle bakıyorum. Devletlerin, dünya sisteminin, siyasi sistemlerin güdük bıraktığı, bilerek güdük bıraktığı, bir takım fırsatları elinden aldığı ve kendisiyle topyekün uğraşılan ve mühendisliği yapılmaya çalışılan bir tür şey gözüyle bakıyorum. Sıkıntılı durumda olan biri gözüyle bakıyorum. Onun için bu var olan sistem bazı insanları, o insanlar çok fazla uğraşmadan da girişimci yapabiliyor. Bense sistemin normalde girişimci yapmayacağı insanları bir ses ulaştırıp onları biraz silkelemeye çalışıyorum aslında. Yani serviste giderken kurumda benim podcastimin ilk bölümünü dinleyen birisi zehirlenmeye başlayabilir. Yani orada bir dakika ya. Bir sıkıntı var. Şimdi bu tabii ta şeylere kadar gidebiliriz. İşte mağara alegorisine, orada mağaranın içinde yaşayan insanlar mutlu mesut mağarada yaşarlar. Dışarıdan gelen ve gerçeği gösteren felsefeciyi de bayağı bir zora sokarlar. Benzer bir metaforun olduğunu düşünüyorum. Yani öyle değil. Yani vaka bize şunu söylüyor. Bazı insanların girişimci olmasını kolaylaştırıyor bu dünya. Ama bu herkesin girişimci olmayacağı anlamına gelmiyor. Benim gözümde eğer herkese fırsat verebilseydik, iyi yetiştirseydik, iyi eğitime eriştirebilseydik, herkes zaten girişimci olarak yaşayacaktı bu hayatı.
Evet, ya yani bunu anlıyorum. Yani hakikaten ya her insanın hakkında yapabileceği bir şey var. İlla yani biraz birey olmakla da alakalı sanıyorum. Hani biraz.
Tabii bu arada Mete, buna İhsan Özçıtak, İhsan hocam, sen ikimizin ortak dostu, itiraz edecektir. Bugün daha sohbet ettik. Çünkü bir yandan da bizim şu anda medeni olarak bu halde olmamızın, o bütün o tarihsel gelişiminin de bize kattığı şeyler var. Yani tabii, ben bir dünya tarif ediyorum ama bu dünyayı pat diye kurmak da mümkün değil. Yani buralara gelmek zorundaydık, geldik. Bunu tespit etmek lazım ve müdahale etmek lazım en azından.
Ben tam da onu doğru anladığımı zannetmiştim. Yani girişimcilikteki şey, insan bir büyük bir çarkın bir dişlisi olarak da girişimci olarak davranabileceği alanlar ve şeyler, açılar var diye düşünüyorum bir yandan da.
Evet, kesinlikle.
Buradan şeye geleceğim aslında, tam bu kişisel gelişim tarafında da hani hep süre gelen bir tartışmadır. Acar Baltaş Hoca da şey diyor ya, işte hayalini yorganına göre uzat diye bir TED konuşması var. Hani işte en büyük yolculuklar ilk adımda başlar, açılmamış kanatların büyüklüğünü bilemezsin falan diye onları hani şey yapıyor bir şekilde. Bunlar pseudoscience diyor falan. Tabii her şey, sen de bunu bir podcastinde belirtiyorsun. Know thyself ile başlıyor yani, değil mi? Kendini tanımakla başlıyor aslında.
Kendini tanımak diye de aslında dar bir sınırda tarif edemiyoruz. Evet, bence öyle başlıyor. Ama kendin dediğin şey de, İşte dedik ya, hani evrimsel psikoloji var, genetik var, biyolojinin sana kattıklarını öğreneceksin. Yani bu dünyadaki bilgi kümelerinden birçoğundan bir miktar haberdar olacaksın. Davranışsal ekonomi bileceksin, psikoloji, sosyoloji. Zaten bunlar ne için var? Bireysel olarak benim aynı zamanda kendimi bilmem yolculuğunun uzantısı bu disiplinlerde.
Hı hı.
Yani kendini tanımak deyince şu anlaşılmasın diye özellikle altını çizdim. İçe dönüp içeride bir araştırma yapmaktan bahsetmiyorum ben. Yani kendini tanımak ve bilmekten kasıt aslında düşüncelerinin, duygularının, eylemlerinin ve davranışlarının nedenlerini ve kökenlerini her yerde aramak.
Kesinlikle. Orada başkalarının veya biraz daha popüler olmuş bir kavramda, magazinsel olmuş bir anlamda atlanan aşama sanki şey gibi geliyor da o yüzden bence insanlar bunu dile getiriyorlar. Yani sanki eyleme geçmek ve ne istersen yaparsın tarafı çok ağırlık kazanıyormuş gibi. Halbuki evet, insanın kendisini tanıyıp hani diyorsun ya mesela senin de bir ağaç bloku var. O ağaç bloğundan ne yapacaksın? Ama o ağaç bloğu da olabilir. Bir cam şey de olabilir. Ne derler? Külçe de olabilir. Veya metal bir şey de olabilir. Hani sonuçta insanların, bu konuya itiraz eden insanların veya bu kişisel gelişim neşriyatına bir şekilde karşı durmaya çalışan insanların bence getirdiği şey de biraz bu. Yani kendini tanımak neye yatkın olduğunu bulmakla alakalı ve birçok insanın da sanıyorum yine şeyi bu. Yani istediğin şeyi olmak değil de neye yatkın olduğunu bulmak
tarafı. Tabii. Güçlü yönlerini keşfetmek, kolaylıkla yaptıklarını keşfetmek ama zayıf yönlerine de rıza göstermek zorunda değilsin. Onları yönetebilirsin, delege edebilirsin, ekip oyuncuları bulabilirsin, birileriyle birleşebilirsin. Yani yine iş yönetim işi, kendini yönetmek, başkalarını Doğru. yönetmek.
Kesinlikle. Peki, bu her gün öğrenen platformunu soracağım. O da yaklaşık 3 yıldır süren değil mi? Nasıl gidiyor?
4'ü geçti galiba.
Öyle mi? 2018'de bir aklıma kalmış. Okey. O nasıl gidiyor? Ondan memnun musun?
Her gün öğren Türkiye'de B2B alanında iş yapmaya çalışan bir inovatif şirket. Çalışan diyorum çünkü benim Türkiye'de B2B alanında iş yapmakla ilgili bir sürü soru işaretim, bir sürü çekincem var. Var olan çalışma kültürünü, iş kültürünü çok sıkıntılı buluyorum. Dolayısıyla aslında şöyle biz artık tarif ediyoruz. Biz bu işin sponsoruyuz. Yani normal şartlar altında Türkiye'de öğrenme alanında inovatif bir iş yapıp bu işin hızlı sonuçlarını görmek ve bu işi ekonomik olarak hızlıca büyütmek istiyor olsaydık bırakmamız gerekirdi. Biz bırakmama lüksüne sahibiz. Böyle krallar gibi iki kişi, Ozan Dağdeviren ve ben, keyifle sponsorluğunu yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Türk B2B'sinin öldüremediği güzel bir çiçek olarak onu var etmeye devam edeceğiz. Böyle duracak önlerinde herkesin ve o devam edecek, koku üretecek vesaire. Bir süre sonra da insanlar iyi ve doğruyu ve güzeli uzun süre karşılarına tutunca da onu da merak edip ilgilenmeye de başlıyorlar. Zaten öyle oldu. Geçtiğimiz 1,5 sene Her Gün Öğren için yükselme seneleri oldu ve iyi satışlar yakaladı, iyi kurumlarla çalışıyor. Bu ısrarı gösteremeyebilirdik ama. Bu ısrarı gösteremeyen, bu sponsorluğu yapamayan, kendi projesine inandığı halde devam ettiremeyen bir sürü insan var. Kültürü bu nedenle çok önemsiyorum. Yani Türkiye'de B2B kültürü orta ve uzun vadede kendini baltalayan bir kültür. Bu kültürden iyi işler çıkması çok kolay değil. İşte bizim gibi bir takım insanlar o kültüre rağmen iş yapacaklar. O kültüre rağmen hayır diyecekler bazı şeylere. Öyle hayır diyoruz ki, öyle çok şey hayır diyoruz ki anlatamam yani. Benim kurumsaldaki eğitim maceralarım da öyledir. Mülakatla eğitim alacağım yakında. B2B'den gelenleri, kurumsaldan gelenleri.
Yani aslında tam da onu soracaktım yine. Yani sonuçta eğitim bir değişim, bir davranış değişikliğini amaçlıyor. Yani pazarlamada biraz bir anlamda öyle, bilmiyorum. Peki değişim bireyden mi başlıyor, organizasyondan mı, yani kurumdan mı? Yani insanları bireylere eğiterek kurumları dönüştürmek mümkün mü?
İki taraftan da çalışmak lazım. Ama iki tarafında naifliğine kapılmamak lazım. Yani benim gördüğüm şu oldu. Özellikle belirli büyüklükteki insan topluluklarıyla iş yapıyorsan biraz yapıyla uğraşman ve kültürle uğraşman önemli. Yani şöyle diyelim. 100 tane insanı güzel koşullarda, iyi kurgulanmış bir oyunda bir araya getirmekle kötü bir platformda, kötü bir uygulama oyunda bir araya getirmek arasında fark var. Orada o insanları bir araya getirdiğimiz zeminde sıkıntı varsa o insandaki kötü olan şeyler açığa çıkabiliyor o insanlardaki. Yani bence makro düzeyde yapıları iyileştirmek lazım. Yapılardan da kasıt şu. İşte trafik mesela bir ülkede verginin nasıl alındığı, nasıl toplandığı, nasıl harcandığı gibi yapılar oradaki bütün iş kültürünü belirleyen özel yapılar. Yani bir ülkedeki şeyi düzeltmek istiyorsan, insanların konforunu ve mutluluğunu iyileştirmek istiyorsan işte vergi mevzuatını, trafik mevzuatını, hukuku falan düzeltmen gerekir. Ama bir yandan da bireysel olarak insanları da eğitmen gerekir, iyi yetiştirmen gerekir. Ben ikisinin bir arada yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hem yapı ve kültür üzerine çalışman gerekiyor. Bir kurum yönetirken de böyle bu arada. Hem yapı, kültür, kurallar, ilkeler üzerinde çalışacaksın. Ama tek tek insanlarla da, çünkü o yapıyı ve kültürü yürütecek olan insanlar da onlar.
Peki bu BIFOC kulübü öğrenmeye dayalı, öğrenmeyle bağlantılı bir fikir olarak mı çıktı? Tam da bu konuştuğumuz sebeplerden biraz da. Yoksa bir anlık böyle bir fikir gibi mi geldi? Yani nasıl, arkasında nasıl bir fikir var? Kulüpten de bahsedeceğiz değil mi? Kulübü de bir anlatırsan belki.
Tabii. BIFOC kulüp işte bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş BIFOC kulüp. Kendi kendini oluşturdu kulüp. Çok enteresan. Yani böyle yavaş yavaş bir takım fikirler ucuca gelince bir topluluk oldu. Ne bileyim ne gibi fikirler? Mesela arada hep söylüyordum ben. Ya bu podcast'teki ilk 10 bölümü dinleyip bu fikirler konusunda el sıkışmış olan insanlar gerçekten bir arada ortak olabilirler, iş yapabilirler. Tanıştıkları anda çok yıllardır tanışıyor gibi olurlar derdim. Eğitimlerimde mesela podcast'ten gelen insanlarla tanıştığımda bunun böyle olduğunu gördüm gerçekten. Podcast'ten tanıştığım insanlarla kahve içtim, bir araya geldim, çay içtim, muhabbet ettim. Pırıl pırıl insanlar. Sonra yavaş yavaş önce bilgi girişimciliği topluluğu diye bir şey yaptım. Orada işte bir minik topluluk olarak devam ettik. Baktım yine orada da benim dışında podcast vasıtasıyla tanışan insanlar birbiriyle güzel işler yapıyorlar. Güzel bir kültür oluşuyor. Ve en sonunda BIFOC kulübü kurmuş olduk. Hep birlikte orada podcast dinleyicilerinden de kulübün kurulmasında da emeği olan insanlar var. Çok ilginçtir yani. Emre Doğaner var mesela. Bu uzun süre böyle bir topluluğun çok iyi olacağı konusunda beni de bayağı ikna etmeye de çalıştı bu arada Emre, sağ olsun. Ve topluluğu kurmuş olduk. Şu anda da gayet iyi gidiyor.
Harika. Ben de bir üyesiyim. Yaklaşık 1,5 ay oldu herhalde. Yani çok nevi şahsına münasır insanlar var. Çok hakikaten değerli, çok farklı alanlarda, farklı coğrafyalarda, farklı uzmanlıklarda insanlar var ve kafa dengi insanlar. Yani hepsi işte en bence bir araya getiren, yani anlatan şey bence kafa dengi olmak. Ve ben de bunu hakikaten çok büyük bir ihtiyaç olarak görüyorum. Yani insanlar sosyal medyada bu tarz bir etkileşim ve bu tarz bir ortak bir sohbet, bir şey yürütemiyorlar. Yani böyle bir şey mümkün değil. Ancak bu bir kulüpte olabilecek bir şey. Bu maalesef bizde de, yani Türkiye'de belki çok, ben de bunu çok uzun zamandır hani böyle bir kültür yok, bu çalışmaz gibi düşünüyordum. Ama bunu aksi yönde işte bir BIFOC böyle bir örnek. Haddini aşçılar var. Bora Özkent'le beraber, onlarla da ben beraberim onların şeyinde. Benim kitap kulübüm var. Yani burada hep görüyorum ki insanlar böyle bir şey içerisinde, gerçekten böyle bir beklenti içerisinde bütün samimiyetle kendilerini ifade ediyorlar ve herkes birbirinden aldığı bu ışığıyla kendisini parlıyor ve bunu da ifade ediyorlar. Bu çok güzel bir, bence çok faydalı bir iş yani.
Teşekkürler. Ben de aynı fikirdeyim ve şunu bilirsin, sen de ODTÜ kültüründe de vardır kulüpçülük kültürü. Yani mesela niye BIFOC kulüp? Onun için BIFOC kulüp. Çünkü ben kulüpçüyüm, kulüpten yetişmişim. Boğaziçi Üniversitesi oyuncularında yıllarımı geçirmişim. Bu arada tabii çok ciddi bir bilgi kümesi de bir yandan. Yani topluluk yönetimi problemsiz bir şekilde yürütme konusundaki beceri de oradan geliyor. İsmindeki kulüp de oradan geliyor. Ben hatta iki şeyden mezunum derim her zaman. Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği ve Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları. İkisi birbirine eşdeğerdedir benim için. Boğaziçi Üniversitesi Konservatuar, başkaları mesela konservatuarı kendileri için oyunculuk ekolü sayarlar. Ben de onu sayarım. Benim konservatuarım orası. Estetik açıdan, muhalif açıdan bir sürü tartışmayı yürüttüğüm yer. Onun için çok değerli. Tabii uzaktan kolay gibi gözükebilir. Kolay bir iş değil. Yani geçmiş deneyiminizde kulüpçülük yoksa, belli topluluklarda bulunmadıysanız bir şekilde debelenme yaşayabileceğiniz bir alan.
Kesinlikle. Yani bu işe hem gönülden bu işe değer vermek gerekiyor hem de
senin var mıydı bu arada kulüp geçmişin?
Aynen. Benim de topluluk çok komik bir şekilde ben de yani bunu kendi şeyimi değer yaratmanın formülü topluluğu demeyi düşünüyorum adına. Çünkü bizde de çünkü uluslararası gençlik topluluğuydu mesela. Topluluktu ODTÜ'deki bu işlerin adı da. Bende de 2 sene yani neredeyse okulumun uzamasına da mal olan aslında bir topluluk şeyim var.
İyi ki uzamış.
Deneyimim var. Ve önce üyelik sonra işte hazırlık kısmında hani çok ateşli bir şekilde hazırlık okurken ilgilendim. Sonra 1. sınıfta da devam ettirdim. Bu defa yürütme kurulunda. İşte şenlik düzenlediğimiz falan. Oradaki ama bu uluslararası şey ben de %100 aynı şeyleri hep anlatırım. Kendi geçmişimdeki kilometre taşlarından çok önemli bir parçasıdır yani. Şeyi merak ediyorum hani off the record olmayacak gerçi kayıttayız ama yani böyle spin-off yapabileceğim fikirler de çıkıyor mu bu topluluk işinden? Hani aslında şöyle de bir ihtiyaç var, şöyle bir şey yapabilir gibi. Ya içeride ufak tefek oluşumlar oluşuyor zaten görüyoruz. Senin böyle fikirlerin var mı?
Ben şu anda topluluğu anlamaya ve daha iyi yönetmeye odaklanmış durumdayım Mete. Mesela şeyi çözmeye çalışıyorum. Circle diye bir platformu kullanıyoruz. Aslında bir deneyim tasarımı. Orada bir de tabii topluluk meselesine bakarken artık belli disiplinler çerçevesinde bakıyorum. Davranışsal ekonomi açısından bakıyorum. Mesela sinyal değeri var mı yok mu bir şeyin. Bazı challenge'lar yürüyor, bazıları yürümüyor. Niye yürüyor, niye yürümüyor bunları anlamaya çalışıyorum. Ve topluluk içerisindeki insanların ortaya koydukları personaları da kendi girişimlerime uygun görürsem onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani topluluk içerisinde böyle birbiriyle bir takım işler yapmaya başlayan insanlar oluşmaya başladı. Benim de tabii ki zihnimde oluşuyor. Ama şu konuda çok aceleci hareket etmiyorum. Yani bu topluluğun evrileceği şeyler, yapabilecekleri şeyler. Bu konuda çok romantik söylemler üretmek doğru değil diye düşünüyorum. Acele etmeden yavaş yavaş ve mühendislik yapmadan yani toplum mühendisi ve topluluk mühendisliği yapmadan ama kültür yönetimi ve ilkelere dikkat ederek çünkü orası olmadı mı zaten hiçbir şey yapamayız.
Kesinlikle.
Yani çok net bir takım basit ilkelerimiz var ya siyaset yok. Niye yok? Çünkü yok biliyoruz yani çünkü siyasetin olduğu mecralarda Twitter'da sosyal medyada yani bu bir girişimcilik ve kendini yükseltme topluluğu olduğu için oralara girersek sıkıntı olacağı için yok. Bu zerafet mesela aşırı önemli. Yakın dönemde Stripe'ın bir iç dokümanını paylaşmış birisi. Paylaşma hakkı olan bir dokümanını. Orada topluluğu yani Stripe şirketinin kültürünü anlatırken altını çok çizdiği bir şey var. Aşırı zarif bir iletişim Stripe'da muhakkak vardır diye. Çok enteresan. Ben de kendime bravo dedim yani bunu yakalamışız çok güzel olmuş. Zerafetli iletişim mesela şart. Topluluğa girerken hoş geldin e-postasına merhaba yazmadığı için bir üyenin üyeliği askıda kaldı. Giremedi. Yok olamaz evet. Yani. O merhabasız bir e-postayla giriyorsan oraya toplulukta da sıkıntı çıkarırsın. Sonra gerçi anlaştık yani başka nedenleri olduğunu ve yazışarak bu meseleyi çözdük. Ben işte meseleye biraz böyle bakmaya çalışıyorum. Bir takım başka buradan çıkacak şeyler, fikirler, girişimler, hareketler olacaktır ama onu sabırla beklemek gerekir.
Çok doğru bir vurgu. Yani farklılıklar tabii ki olacak ama prensiplerde anlaşacağız, değerlerde anlaşacağız. O zaman zaten bir sıkıntı olmayacak. Peki en son podcast'ı soracağım. Onu nasıl görüyorsun? Biraz tabii şimdi herhalde sekteye uğradı herhalde son bu topluluk işlerinden. Nasıl görüyorsun bu senin için podcast ne ifade ediyor? Bir 10 sene daha böyle devam edeceğin bir şey mi? Yoksa ne bileyim orada nasıl bir şey girecek görüyorsun?
Güzel.
Kendi özelinde yani podcast olarak değil ama.
Şimdi biraz ara vermek durumunda kaldım. Bir sürü nedeni var. Ama ben şu açıdan enteresan bir tipim. Kendime verilmiş bir tür söz gibi bu. Yakın dönemde şöyle bir şey yapacağım. Haftada 3 gün yayın yapmak üzere ben başladım bu işe. Ve uzun süre öyle götürdüm. Evet. İlk koyduğum kaydın tarihine bakacağım. Ve şu ana kadar eğer haftada 3 gün kayıt yapsaydım kaç kayıt yapmış olacağıma bakacağım. Ve bu kaydı üreteceğim ve koyacağım. Yani bu şu demek de olabilir. Her gün 10 tane podcast kaydet. Benim işe gider gibi podcast kaydetmem gerekiyor olsa bile bunu yapacağım. Ve belli bir tarihe kadar kendime verdiğim o sözü gerçekleştirerek haftada 3 gün kayıt dolduracağım. Sonrasında ama haftalık bir moda geçmeyi düşünüyorum bu sözü tuttuktan sonra. Haftada bir daha uzun süreli kayıt moduna. Ben başlangıçta haftada 3 olmasının doğru olduğunu düşünüyordum ki haklı çıktım. Çünkü bir penetrasyon işi aynı zamanda. Yani bir sürü yayın olması gerekiyor ki insanlara ulaşabilelim. O baştaki gördüğü işi gördü. Mod olarak da yine sponsorunun ben olduğum bir iş bu. Çok değerli gördüğüm ve hala çok e-posta geliyor. Yani hayatının çok karanlık dönemlerinde çöküşteki insanların sarıldığı bir şey olduğunu görüyorum. Kurumsalda insanların sarıldığı bir şey olduğunu görüyorum. Gençler var, anlayan, ülke değiştiren var. İşte oradaki bir takım şeylere bakarak yine kendi yolunu çiziyor ama sonuçta oraya bakarak bir katalizör görevi görmüş oluyor. Değerli olduğunu düşündüğüm için hızlı cevabı şu. Bir, borcumu ödeyeceğim kendime. Sembolik tamamen, yapmak zorunda olduğum bir şey olduğu için değil ama yapmak istiyorum. İki, haftalık bir düzene çekip daha uzun formatta yap bir süre daha yapmaya devam edeceğim.
Harika. Yani dinlemesi çok keyifli gerçekten. Hani senin hem hitabet kabiliyetin hem aldığın formasyon gereği herhalde. Benim tek başıma konuşmak çok aşırı zorlandığım bir şey. Hani karşılıklı konuşurken bile beni dinlemek zor olabilir arasıyla. Ama ben de seviyorum. Hani ama senin de şeyin oraya geçiyor kesinlikle. Enerjin oraya geçiyor kesin.
Çok teşekkür ederim. Ben de sana sorduğun sorularla konuk yönetmek de kolay değildir. Bana da konukların sözünü çok böldüğüm yönünde bu arada şikayetler gelmişti. Ben çünkü hiperaktif olduğum için fazla konuşturamayabilirim konuğu. Sen gayet iyi yönetiyorsun bu işi. Bir de tabii ki bazı insanlarda mesela şey vardır bilir misin? Amerikan televizyonculuğunda önemli figürlerden birisidir. Larry, soy ismini hatırlamıyorum. Böyle yaşlıca bir amca.
Evet sadece... evet tabii.
Ha, biliyorsun değil mi?
King, Larry King.
Larry King. Efsane bir adamdır. Yani hiçbir şey yapmıyor gibi gözükmekle birlikte karşısındaki konuğun düşüncelerini, duygularını sermesi için bir zemin oluşturur. Çok böyle yine performatif bir iştir. Yani uzaktan baktığında ne yapıyor Larry King? Hiçbir şey yapmıyor gibi düşünebilirsin anlamıyorsan bu işlerden ama verdiği esler, beden dili vesaire. Onun için böyle mi devam etmek istersin bilmiyorum ama ben öyle bir ışık gördüm bu oturumda. Güzel yönetiyorsun yani, güzel zemin oluşturuyorsun. Sen de buna devam et o halde.
Çok teşekkür ederim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Peki, benim podcast'in imza sorusu. İnanç Eğer için değer yaratmanın formülünü soracağım.
Benim için değer yaratmanın formülünü ben podcast'te şöyle anlatmıştım. Bir noktada böyle geçmişti. Benimle buluştuğunda bir insan, buluştuktan sonra, benimle buluştuğuna göre başkalaşmış bir insan olabiliyorsa benim açımdan, bu eğitim yani derslerimde de böyledir. Yani benim dersime giren bir öğrenci o günden sonra artık başka bir öğretmen olacaksa, dönüştürücü bir etkisi olacaksa bu benim çok hoşuma gider ve onu yapmaya çalışırım. Ve şimdi bileyim yıllar sonra bu dönüştürücü etkiden bahseden öğrencilerim olur. Podcast'i dinlemeseydi başka bir insan olacak. Dinlediği için başka bir insan olacaksa bir insan yine benim için değer yaratmışım diyebileceğim bir hal oluşuyor. Benim için değer yaratmanın formülü benimle hayatı kesişen insanların sonrasında olumlu anlamda başkalaşmaları.
Süper. Peki şimdi o zaman şey gelelim nasıl seni bulmaları çok kolay insanların bir yandan. Twitter'da da aktifsin ama esas kulüp için veya kulüp için bir şey yapmak ister misin? Bir duyuru yapmak ister misin? Nasıl şimdi üye alımları?
Orada şöyle Mete. Agresif bir büyüme politikası yok podcast'in. Yani reklam falan vermiyor. Şu nedenle podcast'i duyup dinlemiş, ilk 10 bölümü dinlemiş insanları filtre ederek içimize almaya çalışıyoruz. Mesela sen de bir filtresin yani. Sana ulaşan birisi senden gelmiş oluyor. Öyle organik gelmeler hoş gelmiş oluyorlar. İnançayar.com'dan hem podcast'te hem de kulüple ilgili bilgilere ulaşabilirler insanlar. İlk 100 üye alımı bitti. Ve sadece ilk 100'ün içinde bulunduğu bir etkileşimli WhatsApp grubu var. Şimdi ikinci yüzüğü alımındayız. Burada sadece duyuru WhatsApp grubu ve platform var. Ondan sonrası ne olacak bilmiyorum. Her yüzüğe de bir şöyle bir duruyoruz. Bu var olan yapıyı yürütebileceğimize inandığımızda da sonra tekrar yeni bir açılım yapıyoruz. Yani katılmak isteyen varsa hemen gelebilir şu anda. Çünkü galiba 50 kişilik bir yer kaldı.
Harika. Çok teşekkür ediyorum İnanç katıldığın için.
Ben teşekkür ederim.
Bana ışık tutmaya, benim hayatımı değiştirmeye devam edeceğine inanıyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Senden de en yakın zamanda bir topluluk bekliyoruz diyerek tamamlıyorum.
Teşekkürler.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.